Ayrım 20.
Mado kendi kendine, belki de onlar haklı diyordu. Sembat'a sordu. Şimdi ne yapmalı? Sembat ne diyeceğini bilemedi. Herkes gibi köpürmüş, sövüp saymış, sonra yeniden işine koyulmuştu. Mado'nun sorusu onu şaşırttı. Bunu bana sormamalısın Mado, dedi. Ben kahraman değilim. Savaştan önce Lojan beni hayattan uzaklaşmakla suçlamıştı. Ona cevap verdim. Hır çıkarsa ben de varım. Bilmiyorum ama sokakta ateş edilirse ben de ateş edenlere katılırım gibi geliyor. Ama savaş nerede? Sanat anlayışımdan bir parmak gerilemem. Kafam önde saldırmaya gelince vallahi. Mado düşündü. O da. Resim yapıyordu. Onun yerine bir başkası titriyordu. Başkası bir Yahudinin dükkanına konmuştu. Çok da sevinmişti bu işe. Sembat Lojan'ı, Josette'i, karanlık sokakta rastladığı genç işçiyi düşünüyordu. Ne yapıyorlardı? Onların teslim olmadıklarından emindi. İnanmış kişilerdi hepsi. Savaşıyorlardı. Josette'i bulmak olanaksızdı. Çekip gitmişti. Belki başka bir ad altında gizleniyordu. Bir gün Mado Doktor Morillo'nun evindeydi. Doktor sinirliydi. Durmadan saatine bakıyordu. Mado bir hastasına gideceğini sanmıştı. Birden doktor radyosuna doğru atıldı. Şşt dedi Mado'ya da. Radyodan kapı tıklatılıyormuş gibi bir ses çıktı. Sonra spiker Asmara'nın alındığını bildirdi. Aferin diye mırıldandı Morillo. Mado Asmara'nın nerede olduğunu bilmiyordu. Spiker gerçek Fransızların İngilizlerle birlikte savaşa devam ettiklerini söylüyordu. Louis'den söz ediyor diye düşündü Mado. Ama Louis çok uzaktaydı. Tıpkı Asmara, tıpkı Josette gibi. Radyonun sesi kesildiğinde Mado doktora sordu. Almanları dışarı atacağımıza inanıyor musunuz? Bilmem. Ne olursa olsun onları dışarı atacak olan Fransızlar değil. Büyük bir ülkeydik. Şimdi bir Alman üssüyüz. Belki askeri manevraların alanı da olabiliriz. İşte Morillo da bir şeye inanmıyordu. Akşam Lansiye kızına, Rusların yenilgimize sevindiklerini düşünüyorum dedi. Nereden biliyorsun? Babası Almanlar hesabına çalışıyordu. Nefret ediyordu bu durumdan. Bütün dünyanın alçalıp küçülmesini isterdi. Belki o zaman daha rahat ederdi. Şu an Sergey ne düşünüyordu acaba? Mado bilmiyordu ne düşündüğünü. Hiç öğrenemeyecekti. Mado'nun çevresi bomboştu. Bir tek adam onu gözden ayırmıyor, durmadan izliyor. Bir tek adama Mado hayatın ta kendisi gibi geliyordu. Bertie'ydi bu adam. Herkes de onu katı ve duygusuz sanırdı. Bertie şöyle diyordu Mado'ya. Maden, atölye, sipariş ve paradan başka şey düşünmeyen 40 yaşındaki bir adamın kalbini düşünün. Çöl bu kalpten daha yeşil sayılır. Yine de bir takım mucizeler olabileceğini size söylemeliyim. Karşı koymaya çalıştım. 2 yıl kendimi tuttum. Artık kesinlikle sizsiz yaşayamayacağımı biliyorum. Kısa süre önce benim dostluğuma değer verdiğinizi söylüyordunuz. Mado, dostluk değildi o, kızgınlıktı. Gizlemek neye yarar? Mektepli değilim, gülünç olmaktan korkmuyorum. Karım olmalısınız. Mado ne diyeceğini şaşırdı. Çok beklenmedik bir şeydi bu. Üstelik Bertie'nin sesinde öyle büyük bir inanç vardı ki. Ama olamaz. Söyleyecek söz bulamıyordu. Bana kızmayın ama olmaz. Dostluğunuza gerçekten büyük değer veriyorum. Annem ve babam için neler yapmadınız? Böyle bir şey aklıma gelmezdi. Hayır, olamaz. Neden? Başıma geleni bilmiyorsunuz. Sizi kırdılar mı? Hayır, öldürdüler. Ben sizi canlandırırım. Benim karım olmalısınız. Ama olamaz. Sizi sevmiyorum ki. Biliyorum. Ama beni seveceğinizi de biliyorum. Karım olmalısınız. Mado dayanamadı, kaçtı. Ertesi gün Bertie yine yanındaydı. Aynı alçak ama emir veren sesle tekrarlıyordu. Karım olmalısınız. Öbür gün yine aynı şey tekrarlandı. Günler boyunca böyle sürdü gitti. Baş edilmez bir mantıkla dolu uzun mektuplar, kızgınlıktan sonunu getiremediği kısacık pusulalar yazıyordu. Yalvarıyor, diretiyor, istiyordu. Mado'ya telefon ediyor, kapısında bekliyor, odasını güzel kokulu çiçekler, mektuplar ve mırıltılarla dolduruyordu. Gece gündüz Mado aynı şeyi duyuyordu. Karım olmalısınız. Aşkı Bertie'yi çılgına çevirmişti. Ya Mado, Bertie'nin sevgisine, iradesine, inatçılığına neyle karşı koyabilirdi? Suskun bir umutsuzluk, hafiflemiş bir acı ve kayıtsızlıkla. Duygulanan Lansiye bağırdı. Böyle bir olay şerefine nefis şampanyamız var. Koca bir kasa ayırmıştım. Kendimden bile sakladım. Sanki bu olayı sezmiştim gibi. Mado boyun eğmeye karar verdi. Herkes kutluyordu genç kızı. Kimi kendinden geçip Bay Burton'ın akıllılığından, güzelliğinden, iyi iş adamı oluşundan söz ediyordu. Geri kalan kıskanç kişilerse çağımızda aşk ilahı Cupido'nun altın ok kullandığını belirtiyorlardı. Mado hepsine gülümsüyor, teşekkür ediyordu. Lansiye kendinden geçmişti. Annenin yaşayıp bu olayı göremeyişi ne acı. Şimdi açıkça söyleyebilirim, Mado. Durumunun çok güç olduğu bir sırada Bertie bizi kurtardı. Ailemize o kadar iyiliği dokundu ki, hem sonra Bertie gerçek bir Fransız. Almanlarla nasıl konuştuğunu duydum. Ah, herkes ağırbaşlılığını onun kadar koruyabilse. Nivel içine şu sözleri yazdığı bir şiir kitabı sundu Mado'ya. Ölebilirsen öl, konuşmadan, bakmadan, ağlamadan. Mado düşünüyordu. Benimle alay ediyor, haklı da. Üstelik ötekiler gibi Persefon üzerine şiir yazıyor. Emniyet müdürlüğünde Almanların hizmetinde çalışıyor. Beni yargılamak ona kalmadı. Bir tek Sembat onu üzdü. Sizden her şeyi beklerdim. Kendinizi zehirleyebilir ya da Siyam kralıyla evlenebilirdiniz. Madrid'in bir köşesinde kendinizi öldürtebilirdiniz bile. Ama Bertie ile evlenmek değer miydi? Tokatlanmışçasına elleriyle yüzünü örttü. Burada katlanmak gerekiyordu. Ne yaptığımı biliyorum. Direnmeden gelinliğini giydi. Direnmeden evet dedi. Ama Bertie'nin bomboş, koca evinde yalnız kaldıklarında kendini sonsuzluğun kucağına bıraktı. İçinde yaşayan tek şey bağırmamak, düşüncelerini açığa vurmamak iradesiydi. Gün doğdu. Mado Bertie'ye bakıyordu. Uyuyordu. Yastığın üzerinde uzun yüzü eski bir taş baskısı resmi hatırlatıyordu. Balmumu rengi yanaklar, siyah saçlar, kemerli burun, ince renksiz dudaklar. Midesi bulanıyordu. Sanki Paris'in bütün çamuru, Almanlarla geçirilen geceler, galiplere yönelen şehvetli gülüşler, hafiyelikler, Chanel kokuları saçan Gestapo'nun adamları, zührevi hastalıklar, dispanseri önünde uzayan kuyruklar, pahalı lokantalarda geğiren fırsatçılar, yoksulun tenceresinde kaynayan kedi yahnisi, zahire tüccarlarının kızlarıyla SS subaylarının eğlendiği dansinglerin ter kokusu, çiğnenen izmaritler, kötü kokulu bit pazarları, kentin bütün pisliği, leş kokusu bu bomboş, fazla temiz odaya dolu vermişti. Şimdi ben de öbürleri gibiyim. Hangi gündeyiz? Ayın 12'si. Bir yıl önce Paris teslim oluyordu. Sahtekarlığın gereği yok. Ha Bertie olmuş, ha başkası. Ne önemi var? Bir Alman olmadığına şükür. Caddeye bakan pencerenin önünde duruyordu. Sabahın en erken, güneşin doğduğu en güzel andı. İnsanlar varlıklarıyla kirletmemişlerdi daha sabahı. Ağaçlarda kuşlar ötüşüyordu. Dağlardaki buzullar gibi pembeydi tavan arası pencereleri. Neden Mado tam bu sıra Sergei'yi düşündü? Uzun zamandır onu andığı yoktu. Son karşılaşmalarını, aşkın büyük kurtarıcı gücünden söz ettiğini hatırladı. Öyle güçlü bir duyguydu ki bu, korkunç bir gece boyunca dayanan Mado çığlık attı. Bertie uyanmadı. Uyansa bile Mado'nun ağzından tek sözcük alamazdı. Sabahın serinliğini içine çekerek Sergei ile konuşuyor, üzerine bulaşan pislikten arınacağına söz veriyordu. Belki biraz geç ama ciddi, her şeye hazır bir ihtirasla aşkı yardımına çağırıyordu. Güçlü, kararlı hissediyordu kendini ama birkaç saat sonra yine şaşkın, mahkum edilmişliğin bilinciyle doluydu. Bertie'ye, bir arada yaşayamayacağımızı görüyorsunuz dedi. Sesi güçsüzlüğünü yansıtıyordu. Bertie sakin sakin cevap verdi. Sizden bir şey istediğim yok. Burada kendi öz hayatınızı yaşayabilirsiniz. Gerçekten Corbel'i özlüyor musunuz? Tam o anda neşe içindeki Lansiye odaya girdi. Senin adına çok mutluyum Mado. Yeni kitabını kutlamak üzere Nivel için bir gece düzenlemeye karar verdim. Tabii siz de geleceksiniz. Savaş öncesinin o güzel, gerçek yemeklerinden hazırlayacağım. Mado düşündü. Corbel'in özlenecek nesi vardı? Genç evliler iki yabancı gibi yan yana yaşıyorlardı. Mado sakin, üstelik kayıtsızdı. Bertie kendini güç tutuyordu. Bir okşayışa neler vermezdi. Eskiden zamanla her şeyin çözümleneceğini sanmıştı. Şimdi aşkının paylaşılmayacağını anlıyor, deliye dönüyordu. Mado sık sık gezmeye çıkıyordu. Kıskanç Bertie'nin aklından bir sürü şey geçiyordu. Oysa Mado kentin kasvetli, karanlık mahallelerinde dolaşıyordu. Maş denizinden esen rüzgar sanki ötelerin hayatını getiriyormuş gibi iyi geliyordu genç kadına. Bu rüzgar okyanus fırtınalarının güçsüz, ölgün sesiydi. Mado rastgele yürüyordu. Acılı ama her zamanki gibi güzel yüzü hafif bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Ne olduğunu kendi de bilmiyordu. İyileşmenin başlangıcı mıydı bu, yoksa çekişme mi? Dijon meyhanelerinde Fransızca konuştuğu zaman öteki Almanlar gibi B'lerle P'leri birbirine karıştırmayan, arkadaşlarının memnun kaldığı kötü Cezayir şarabını eski Burgonya şarabından ayıran 15 Keller'ı tanımayan yoktu. Keller ayrıca Alman sevgilisinin kimselere değişmeyeceğini açık açık söyleyen bir kahvenin garson kızı Mimi'nin kalbini çalmakta da ün yapmıştı. Alayı geçen yaz Dijon'a yerleşmişti. Keller 40 yıllık Dijonlar gibi davranıyordu. 3 yıl önce Heidelberg'in bu basit öğretim görevlisinin kahraman bir asker, bir meyhane kuşu, üstelik hafif meşrep bir Fransız kadınının sevgilisi olacağı söylense kendi bile inanmazdı. Eskiden savaş ona amansız bir saçmalık gibi gelirdi. Öğrencilik yıllarında Remarque'ın romanını okumuş, insanın mermiler arasında yaşayamayacağını anlamıştı. Herkesin de bu gerçeği anladığını sanıyor, yanında savaşın kaçınılmazlığı ortaya atıldığında gülüyordu. Aptallık, diplomasi oyunu. Kendine gelemeden Belçika'yı bulmuştu bile. Yakın savaşlar onu ürkütüyordu. Ödlekliğinden utanıyor, arkadaşlarıyla konuşurken şişiniyordu. Bu da savaş mı? Ama ağır topçunun uzaktan gelen gümbürtüsüyle midesi bulanmaya başlıyordu. Bağlı bulunduğu alay ilk savaşlara katılmamıştı. Cephe yarıldıktan sonra girmişlerdi savaşa. Subaylar, Şampanya bölgesinin şarap mahzenlerinde esaslı bir gezinti yapacaklarını söylüyorlardı. Yine de Epernay önlerinde beklenmedik bir direnmeyle karşılaşmışlardı. 50 kadar Fransız bir ormanda mevzilenmişti. Keller'in bulunduğu kamyona ateş edildi. Arkadaşlarından ikisi öldü, dördü yaralandı. Keller korkudan donup kalmıştı. Yere yatacağına doğruldu, nedenini bilmeden gözlük camlarını silmeye koyuldu. Bir subayın verdiği emirle kendine geldi, yattı ve ötekiler gibi ateş etti. Bir saat sonra düşmanı bulunduğu yerden söküp atıyorlardı. Elleri havada 10 kadar Fransızı görünce Keller sevinçten uçacak gibi oldu. Sapasağlam kaldığını anladı. Geri gelen hayatı eskisinden de tatlıydı şimdi. O gece alışkanlıklarını unutup şarap kokan serin bir mahzende kafayı çekti ve bir kızla yattı. Sabah Gerta'yı düşündüğünde pişmanlık duymadı. Savaş savaştı. Gündüz insan hayatını ortaya koyar, gece eğlenirdi. Kısa süre sonra çarpışma bitti. Eğlenceler devam etti. Kazandığı güven Keller'de yer etti. Kış olup izinle evine döndüğünde Gerta onu tanımadı. Garipti ama Johan 32 yaşında gerçek bir erkek olup çıkmıştı. Yüksek sesle konuşuyor, kirş içiyordu. Herkesten önce üniversitenin en yaşlı hocasına uğraması gerektiğini söylediğinde Gerta'nın lafını ağzına tıkadı. Sen karışma. Gerta hem kırıldı hem sevindi. Bu haliyle Johan'dan daha çok hoşlanıyordu. Bütün gece karısını öptü, okşadı. Gerta Folies Bergère'deki zarif Fransız kadınlarını hatırlıyor, tıpkı genç kızlığındaki gibi içi bayılıyor ve göğüs geçiriyordu. Johan kuşkusuz onu aldatmıştı ama kızmak çok saçmaydı. Savaştı bu. Johan'a savaşın gerçekten korkunç olup olmadığını sorduğunda şu cevabı aldı. Evet, çok korkunç. Ama kendini kaptırıyorsun. İnsanda çocukluktan kalma bir yan olmalı. Savaş bir oyun, amansız ama çekici bir oyun. Pek çok şey üzerine kitaplarda okuduklarıyla yargıya vardığını biliyordu. Hiçbir önemli savaşa katılmamıştı aslında. Yine de ateş etmiş, birliği 6 kişi kaybetmişti. Bu nedenle savaşın askerce sözünü etmek hakkıydı. Herkesin korktuğu bir gerçekti ama bu korku yemekten önce alınan iştah ilacı gibiydi. Yaşamanın tadını artırıyordu. Keller terlikleri ayağında bütün gece Gestapo'nun gelişini beklerken başka türlü korkardı. Savaşta insan yaratılışına uygun gelen bir yan vardı. İnsanlığın geleceğini tartışıp ağlaşan yazarlar bunu sezmemişlerdi. Hitler anlamıştı ama. Başarısının nedeni de bu değil miydi? bizi birleştirdi. İçimizdeki savaşçı içgüdülerini uyandırdı. Bizi savaşa sürükledi. Şimdi aramızdaki dayanışmanın güveniyle birbirimize bağlıyız. Ben Nazi miyim? Hayır. Antropoloji biliminin nasıl diledikleri gibi değiştirdiklerini görüyorum. Ama bugün Hitler'den yanayım. Londra'yı almak gerek. Yoksa Paris'in hesabını hep birlikte vermek zorunda kalabiliriz. Keller Dijon'a döndüğünde Mimi ona daha da çekici geldi. Genç kadın, seni neden sevdiğimi söyleyeyim mi? Diyordu. Çünkü hayvanın birisin. Evet evet, gerçek bir hayvan. İstediğin kadar hoca ol, yine de gerçek bir hayvansın. Karşı çıkman boşuna. Fransızlar bol bol aşkın sözünü ederler ama hiç kendilerinden geçmezler. Durmadan kahkaha atarlar. Sen gözlüklerini çıkarır çıkarmaz boğaya benziyorsun. Johan bu kızı anlamıyordu. Birden ağlamaya, küfretmeye başlıyordu. Çok mutlu olduğunu söylüyor ama en dokunaklı anlarda mırıldanıyordu. Boğa, uğursuz boğa. Tatlı, baştan çıkaran gözlerinin içine baktığında düşünürdü hep. Nasıl da bir incelik ve hayasızlık karışımı. Ailesini unuttuğu yoktu. Çikolata, sosis, sabun gönderiyordu. İki günde bir sektirmeden Gerta'ya mektup yazıyor, altında binlerce öpücük demeyi ihmal etmiyordu. Fransa'yı, bağlarla kaplı tepeleri, gotik kiliseleri, merdivenlerle kesilen dar ve dik yolları, kepenkleri sıkı sıkı kapalı evleri, karalara bürünmüş kadınları, yüksek sesle el kol sallayarak konuşan halkı bakışlarının canlılığından ötürü seviyordu. İkide bir cüzdanı çıkarma zahmetinden kurtulmuş bir turist gibiydi. Fransızcayı bilmesi işini kolaylaştırmıştı. Ülkeyi anlayıp sevdiğini söylüyordu. Karşısındakinin sesinde ve gözlerinde düşmanlık sezerek, sinirlenmeden, "Bana kızmayın," diyordu. "Buraya geldimse suç bende değil. Savaş korkunç bir şey." Aslında seyrek rastlıyordu böylelerine. Yabancı askerlerin varlığıyla rahatsız olsalar bile Fransızların Almanlara hiç düşmanlık beslemediklerine inanmıştı. 15 gün Mimi'yi görmedi. Canı sıkılıyor, genç kadına kızıyordu. Sonunda Mimi geldi. Bütün vücudundaki çürükleri gördü Johan. "Bu da nesi?" "Düştüm." "Yalan söylüyorsun. Üstelik aptalca bir yalan. Beni rahat bırak. Seni ilgilendirmez." Bir kıskançlık sahnesi yaratmanın işe yarayamayacağını anladı. Üstelik keyifliydi de. Öpücüğe doyunca konuşmak, yüksek sesle düşünmek gereğini duydu. Aslında Mimi kötü bir dinleyiciydi. Ama yanında, elinin altındaydı. Oysa Johan'ın dostu yoktu. Arkadaşları uyuyor, kafayı çekiyor ya da onun gibi vakitlerinin çoğunu kızların koynunda geçiriyorlardı. "Sana bağlandım Mimi. Oysa sen gerçek bir Fransızsın. Savaşın insanları bu kadar birbirine yaklaştırması şaşılacak şey. Bildiğimde çok iyi çocuklar var. Fransa ve Fransızlar hakkında bir şey bilmiyorlardı. Yaşamayı bilen mert insanlar diyorlar şimdi. Tabii arada sürtüşmeler oluyor. Ne de olsa saldırgan sayılırız. Yine de bana kalırsa Fransızlar bizi anladılar. Üstelik bizleri sevmeye bile başladılar. Bir sürü insanla konuşuyorsun. Kentte bizimle ilgili olarak neler söylendiğini merak ediyorum." Mimi bir kahkaha attı. "Öyle bir sopa çektiler ki evime güç gidebildim." "Kim dövdü seni?" "Bilmem, Fransızlar." "Neden dövdüler? Bir şey anlamıyorum." "Sen anlamıyorsun ama ben anlıyorum. Seni seviyorum. Bu sevginin alçakça bir şey olduğunu da biliyorum. Buradan tüydüğünüzde beni temizleyecekler. Bundan emin olabilirsin." Keller düşünüyordu. İki yüzlü bu herifler. Yüzüne gülüyorlar adamın, sonra arkasından. "Gerta haklı. Ben çok safım." Hiç uğramadığı bir kahveye girdi. Tezgahın önünde dikilip koca bir bardak konyağı dikti. Canı sıkkındı ama dengeli bir adam olduğundan seyrek gelen sıkıntılı anlara güç dayanıyordu. Konuşmak, Fransa'yı sevdiğini söylemek, gizli düşmanların maskesini düşürmek isterdi. Ne yazık ki temiz ama yoksul giyimli, yakasında şerit bulunan bir ihtiyardan başka kimse yoktu içeride. Bu ihtiyar lise hocasıydı. Veya emekli harp mahallü. Keller kahvenin patronu olan uyuklayan şişman kadınla konuşmaya çalıştı. "Güzel bir gece değil mi? İnsan kendini ilkbaharda sanıyor." "Şaşılacak bir şey yok. Mayıs'ın sonundayız." "Belki dükkanı kapayacaktınız. Size engel oluyor muyum?" "Hayır efendim, daha bir saatimiz var." Arka tarafa geçti. Yaşlı ihtiyar gülümsüyordu. Dostça bir görünüşü vardı. Keller yanına yaklaştı. Terbiyeliyce sordu. Masanıza oturmama izin verir misiniz? İhtiyar cevap vermedi. O zaman kellerin aklı başından gitti. Mimi ile aralarında geçen konuşmayı hatırladı. İçtiği konyağa karışan kanı tepesine çıktı. Bir iskemle kapıp ata binercesine oturdu, bacaklarını açtı. Demek bana cevap vermek istemiyorsunuz. İhtiyar bir şey söylemeden gülümsüyordu hep. Hala alay ediyorsunuz demek. Ben sizi konuşturmayı bilirim. Gülecek şey yok. Verdun artık çok eski bir hikaye. Generallerinizin nasıl teslim olduklarını gördüm. Belki susmakla beni ezeceğinizi sanıyorsunuz. Pek kendinizi beğenmişsiniz. Bayım, boş yere sinirleniyorsunuz. Bay Şarp ile sağır ve dilsizdir. Onu herkes tanır. Sizin subaylardan biri onun evinde kalıyor. Keller bir küfür savurdu. Kızgın kapıyı çarparak çıktı. Hepsinin canı cehenneme. Sağır ve dilsiz taklidi yapıyorlar. Uykusuz bir gece geçirdi. Başı ağrıyordu. Pembe yanaklı, iğrenç gülüşlü ihtiyar gözünün önünden gitmiyordu. Mimi'nin sırtındaki çürükler. Ne iğrençlik. Her şeyden tiksiniyor insan. Fransızlardan, savaştan, kendinden bile. Rezalet çıkaran bir bilgin. Ne o şey değil mi? Bir hafta sonra Keller alayının Almanya'ya döneceğini öğrendi. Gerta'yı, çocukları yeniden göreceğini düşünüp sevindi. Sonra da canı sıkıldı. Demek onun için savaş sona ermişti. Kendini bekleyen tatsız bir hayat, yiyecek karneleri konusunda Gerta'nın bitip tükenmeyen gevezelikleri, Krişin dalavereleriydi. Bir yıl sonra cephede bulunduğunu herkes unutacak, anlattıklarını alaya alacaklardı. Yapacak şey yoktu, buydu hayat. Mimi'den ayrılacağını düşündükçe üzülüyordu. Onun gözünde günahkar ve sevimli Fransa'nın simgesiydi Mimi. Mimi'nin ağlayacağını, kendisini de birlikte götürmesi için yalvaracağını sanmıştı. Keller'in gideceğini duyunca Mimi sakin sakin. Seni ya Mısır'a ya da başka bir yere gönderirler dedi. Hepinizi temizleyecekler, bundan eminim. Eşeğin biri olduğundan sana acıyorum. Ama ne kendime acıdığım var ne başkalarına. Mutlaka öldürecekler beni. Haksız da sayılmazlar. Bertie rahatlığı işinde buluyordu. Madon'un dışında bir tek tutkusu vardı, para hırsı. Eskiden yaşının 20. yüzyılın yaşı olduğunu söylerdi. Benim yüzyılım kazandı diyordu şimdi gülerek. Bertie'ye göre zafer kazanan yabancılar değil, yeni düşünceler, yeni ölçüler, yeni ahlak kurallarıydı. Almanlarla konuştuğunda hepsinin kendi düşüncelerini tekrarladığını görüyordu. Temelde onlarla fikir birliğine vardığı halde bağımsızlığını belirtmek için alaycı ve kırıcı bir şekilde tartışıyordu. Almanlar pohpohlanmakla beni elde edemeyeceklerini anlayacaklar. Kim onların hizmetine girdi? Toplumun ıskartaya çıkardığı 10 tane gözü dönük, 10 bin tane de hırsız. Bana ihtiyaçları var, bu açıkça görülüyor. Ama ben o Pöteyn budalısı değilim. Kendi düşüncem, onurum, iradem var. Asla Almanların uşağı olmayacağım. Ama akıllı ve esnek davranırlarsa onlarla işbirliği yapabilirim. Gerçek yurtseverlik de budur işte. Fransa'daki yerimi korumakla kalmam, yeni Avrupa'da Fransa'nın yerini de kurtarırım. Bertie'nin fabrikaları tam verimle çalışıyor, Alman ordusuna kamyon yapıyordu. Bertie de dev bir destana katkıda bulunmuş sayıyordu kendini. Kamyonları Norveç'in fiyortlarından Termopil geçidine kadar bütün Avrupa'yı karış karış dolaşıyordu. Afrika'da onun yaptığı kamyonlarla doluydu. Bu kamyonlar İngiltere'de de görünecekti. Bertie, zaferi Almanların kazanacağından emindi. Bir gün Mado, Fransa'nın ne olacağını sorduğunda şu cevabı verdi. Kazananların ordusunda er olmak, yenilenlerin safında mareşal olmaktan yeğdir. Murillo Mado'yu görmeye gelmişti. Bertie yeni ilkelerin başarı kazandığından söz ediyordu. Doktor sözünü bitirmesini bekledi, sonra aşırı bir neşeyle. İngilizlerin fabrikalarınızın canına okumalarından korkmuyor musunuz diye sordu. Bertie güldü. Böyle şey olamaz. Bu cevap Murillo'yu o kadar şaşırttı ki sonradan karısına bana kalırsa Bertie İngilizlerle ilişki kurmuş dedi. Kendinden o kadar emin. Oysa Bertie İngilizlerin kaçınılmaz yenilgisinden emindi.